Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mango.
Ayrım 11.
Üçüncü kısım, askeri bir darbenin öncesi. Mustafa Kemal yanında Ali Fuat ve ileriki yıllarda yakın dostlarından biri olacak yeni kurmay yüzbaşı Müfit Özdeş ile birlikte Suriye'ye gitti. Bindikleri Avusturya gemisi Beyrut'a giderken İzmir'e de uğradı. Tıpkı Selanik ve İstanbul gibi Beyrut'ta iyi otelleri, eğlence yerleri ve Osmanlı subaylarının çok sık uğradığı bir Alman birahanesi olan canlı, hareketli, kozmopolit bir kentti. Burası ayrıcalıklı, yani özel Lübnan Dağı beldesinin limanıydı. Şam kenti gibi sultanın bir Hristiyan vali atadığı ve Hristiyan subayların komutasındaki jandarmaların güvenliği sağladığı bir yerdi. Kiliseleri Roma ile bağlantılı olan Hristiyan marunileri, kendine özgü bir çeşit İslam'a bağlı olan Dürzi dağ kabilelerinin saldırılarından korunmak amacıyla, Fransız birliklerinin bölgeye yerleşmesinden sonra kabul edilmiş olan 1861 tarihli Reglement Organik kurallarına göre uygulanan yönetim öylesine iyi yürüyordu ki, Lübnan dağı Orta Doğu'nun en iyi yönetilen, en zengin, huzurlu ve mutlu ülkesi olarak tanınıyordu. Dipnot: Kemal Salibi, The Modern History of Lebanon, Weidenfeld and Nicholson, Londra 1965-116, Philip Hitti'den alıntı. 1905 yılında Lübnan Dağı'nın valisi Polonya asıllı Katolik bir subay olan Muzaffer Paşa idi. İyi niyetli bir yöneticiydi ama yöredeki Hristiyan muhalifler karşısında emirlerini uygulatamıyordu. Dipnot, adı geçen eser 115. Kendilerinden önce Beyrut'a gelmiş olan bir Osmanlı subayı, Mustafa Kemal ile arkadaşlarına, "Eğer burada kalırsanız İstanbul'u özlemezsiniz," dedi. Ama ilk iş olarak Şam'daki 5. Ordu Komutanı Müşir Hakkı Paşa'ya rapor vermek üzere trene binmek zorundaydılar. Ali Fuat Mareşal'in oğlu Haydar Harbiye'de şehzadelere ayrılan bölümde eğitim gördüğü yıllardan tanıdığı için komutanın evinde kalmak üzere davet edildi. Süvari bölüğündeki eğitimi süresince Muzaffer Paşa'nın atlı muhafızları arasında ayrıcalıklı bir göreve getirildi ve Paşa'nın Beyrut'un güney tepelerinde Beytüddin'deki güzel konağında kalmaya başladı. Mustafa Kemal bu kadar şanslı değildi. 5. Ordu'nun genç subaylarının yanına yerleştirildi ve güneyde Havran bölgesindeki Dürzi kabilelerini kovalayan 30. Süvari Alayı'na atandı. Dipnot: Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, 86-100. Atatürk'ün manevi kızı Afet'e göre alay komutanı onun Dürzilere karşı sürdürülen harekatlara katılmasını önlemeye çalışmıştır. 29. Süvari Alayı'na atanan arkadaşı Müfit Özdeş de geride bırakılıyordu. İki genç kurmay subay diğerleriyle birlikte gitmek için Mareşal Hakkı Paşa'ya başvurdular ve reddedildiler. Her şeye karşın diğerleriyle birlikte gittikleri ortaya çıkınca alayın yaptıkları konusunda konuşmamaya söz vermek şartıyla katılmalarına izin verildi. Bu gizliliğin nedeni yapılan harekata katılanların Havran'daki köylülerin sırtından kendilerini zenginleştirmeye çalışmalarıydı. Yıllar sonra Atatürk ile Müfit Özdeş arasında geçen bir konuşmayı Afet anımsıyor. "Hatırlar mısın Müfit, Şam'dan bu kuvvete iltihaka karar verdiğimiz dakikada karşıma bir süvari mülazımı çıkmıştı. Bana beyim, size büyük bir hürmetim vardır, bu sefere gitmemenizi tavsiye ederim," demişti. Ben sormuştum niçin. Süvari mülazımı şu cevabı vermişti: "Hayatınız tehlikeye girebilirdi onun için." Ben bu adama tekrar niçin dedim. O bana "Seni öldürürler. Bilemezsiniz ve düşünemezsiniz beyim. Bugün bütün Suriye ordusuna şamil bir müşterek menfaat vardır. Siz bu menfaate mani olacak gibi görünüyorsunuz. Bunu kimse kabul etmez. Hayatınız mevzu bahistir," cevabını vermişti. Dipnot: Afet İnan, Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler, 4. baskı 41-51. Afet'in anlattığına göre seferden elde edilen ganimetleri subaylar aralarında bölüşmeye kalkışınca Mustafa Kemal ele geçenlerin tümünü bildirmesi için Müfit'i, Özdeş, Şam'a göndermiş. Daha önce Müfit ona Dürzilerden alınan altınlardan bir kısmının kendisine teklif edildiğini söyleyince Mustafa Kemal sormuş: "Müfit, sen bugünün adamı mı olmak istiyorsun yoksa yarının adamı mı?" Müfit: "Elbette yarının adamı olmak isterim," diyor. Mustafa Kemal kendisini takdir ediyor: "Elbette alamazsın, ben de almadım ve alamam." Aynı tarihte Beyrut'ta bulunan Ali Fuat'la Mustafa Kemal'in "Budalalar beni parayla satın alacaklarını bile sandılar fakat sonra avuçlarını yaladılar," dediğini aktarıyor. Dipnot: Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, 88. Bu öykü Mustafa Kemal'i Abdülhamit'in imparatorluğunun çürümüşlüğüyle savaşan parlak zırhlı bir şövalye olarak tanımlıyor. Yine Afet'e göre Mustafa Kemal yöre halkına anlayış ve nezaket göstermiş ve onlarla çatışmayı engellemiş. Osmanlı süvarileri Kuneytra, günümüzde Golan Tepelerinin Suriye tarafında kalan harabe kent, dışında kamp kurdukları zaman bölgeye yerleşmiş olan Çerkezler ordu karargahını basmaya kalkışmışlar. Karşılarına Mustafa Kemal çıkınca sizin söylediğiniz her şeyi yaparız ama devlet adına bizlere baskı yapan görevlilerin emirlerini yerine getirmeyiz diyerek vazgeçmişler. Daha sonra süvari alayı Havran'a geçip Dürzi kabileleriyle karşılaşınca Mustafa Kemal'in diğer subaylara ben onları tanırım, onlar onurlu insanlardır ve kendilerine ateş etmeyenlere ateş etmezler diyerek durumu kurtardığı söylenmektedir. Sözlerine kulak verilip Dürziler çarpışmadan geri çekilince Şam'daki jandarma komutanı olan albayın İstanbul'a Dürzilerin yenilgiye uğratıldığı raporunu vermesini önlemiş. Ben böyle bir sahtekarlığa alet olamam dediği anlatılıyor. Esasen ortada mağlup da yoktur fakat hakikati söylemek lazımsa onlar kazandılar. Şam jandarma kumandanı sen henüz cahilsin, zat-ı şahaneyi anlamamışsın dedi. Mustafa Kemal bu adama şu cevabı verdi. Ben cahil olabilirim fakat zat-ı şahane olan zatın cahil olmaması ve sizin gibilerin mahiyetini anlayabilmesi lazımdır. Dipnot: Afet İnan, Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler 49. Bu ahlak öyküsünün ardındaki gerçekler aslında daha karışıktı. Osmanlı subaylarının maaşları çok düşüktü ve düzenli olarak ödenmiyordu. 30. alayın komutanı Lütfi öylesine yoksuldu ki Şam'da Mustafa Kemal ile yürüyüşe çıktığı zaman at binme pantolonunun altına çizme yerine günlük ayakkabılarını giymiş ve ''Üzgünüm, başka pantolonum yok.'' diye açıklamıştı. Belki Lütfi ve arkadaşları ellerine geçen çok düşük maaşı seferlerden elde ettikleri ganimetler ve daha farklı yollarla arttırmaya çalışmışlardı. Ama yöre halkı da zarar vermiyorlardı. Dürziler ve bir dereceye kadar da Çerkezler komşularıyla kavgalıydılar. Dürzilerin çoğu Lübnan dağı beldesinde feodal vergiler aldıkları marunileri ellerinden kaçırınca Havran'a göç etmişlerdi. Afet'in anlattığına göre cezalandırma seferi gasp edilen yani zorla el konulan arazileri geri almak için düzenlenmişti. Bu araziler ya korunmak için Şam'daki Osmanlı yetkililerine başvuracak olan yöre köylülerine ya da tüm itirazlara karşın Hicaz demiryolunu inşa etmekte olan devlete aitti. Vergi toplama konusunda da sürekli sorunlar yaşanıyordu. Hükümete uyduruk başarı raporları vermek öylesine yerleşik bir uygulamaydı ki imparatorluk son bulduğu zaman bile bu alışkanlık sona ermedi. Çatışmalardan kaçınmak için yerel görevlilerin genç bir subayın öğütlerine gereksinimleri yoktu. Abdülhamit ile nazırları her zaman barışçı uzlaşmaları yerlerlerdi. Devrimci subayların ise daha acımasız oldukları anlaşıldı. 1908'de bölgeyi ele geçirince Şam'daki ordunun yeni komutanı Sami Paşa sıkı yönetimi ilan etti ve Dürzi önderlerini kente çağırıp içlerinden birçoğunu idam etti. Dürzi direnişi her şeye karşı 1911 yılına değin sürdü. Dipnot: E.I. 2 637. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ise Suriye'de Osmanlıların yerini alan Fransızlara karşı büyük çaplı bir ayaklanma olarak tekrar canlandı. Osmanlı yönetimindeki çürümüşlük kendi uygulamaları daha da çürümüş olan yöre halkı tarafından gayet kolay kabul ediliyordu. Devrimci subaylar ise resmi görevliler arasındaki çürümüşlükten nefret etme konusunda dürüsttüler. Onların istedikleri para değil güç sahibi olmaktı. Mustafa Kemal'i harekete geçiren de bu ruhtu. Gördüğü eğitimi ciddiye alıyordu ama yine de politik planlar yapma hevesinden de vazgeçmemişti. Ne var ki yerel halk sürdürülen rejimden mutluydu ve gerçi 5. ordunun subayları şikayet ediyorlardı ama onların da başlıca derdi geçinebilmekti. Tıpkı Beyrut gibi Şam'da barışın meyvelerini topluyor ve Sultan Abdülhamit'in yönetimde uyguladığı gelişmelerle mutlu oluyordu. Mustafa Kemal buraya geldiğinde Hicaz demiryolu Şam'ın 400 mil güneyine kadar ilerlemişti ve bir kolu da Havran ile Hayfa'yı günümüzde İsrail sınırları içinde birleştirmek için inşa edilmekteydi. Dipnot: Adı geçen eser 3 364. Demiryolu inşaatında İtalyan işçiler çalışıyordu. Bir öyküye bakılırsa Şam'ın tek düzey yaşamından sıkılan Mustafa Kemal, üzerine iç giysileri geçirip geceleri mandolinlerin eşliğinde içki içen İtalyanlara katılırmış. Dipnot: Atay, Çankaya, 41-2. Yeni yapılan demiryolları Mustafa Kemal ile diğer Osmanlı subayları ve görevlilerinin Suriye ve Filistin'de ulaşımlarını kolaylaştırmıştı. Abdülhamit Sarayı'nda Suriye'nin tanınmış kişilerine iş verdiği gibi Suriyeli Arapları da muhafızları arasına katmıştı. Sonuç olarak yörenin ileri gelenleri İstanbul'dan kaynaklanan politikaları savunuyor, kendi koltukları tehlikeye düşmediği sürece de sultanın despotluğunu ve kaprislerini duymazlıktan geliyorlardı. Dipnot: Philip S. Khoury, Urban Notables and Arab Nationalism, The Politics of Damascus, 1860-1920, Kap, 1983-53. Lübnanlı Hristiyan aydınların ve bir avuç hikayeçi Müslüman görevlinin tüm çabalarına karşın Arap milliyetçiliği henüz emekleme çağındaydı. Gerek Suriye ve gerekse Osmanlı topraklarının başka bölgelerinde yaşayan Arapların çoğu Müslüman padişaha sadıktılar. Yine de Mustafa Kemal ile arkadaşları sayıları az da olsa duygularını paylaşabilecekleri insanlarla tanışabildiler. Alay komutanı Lütfi, böyle gelmiş ama böyle gitmez demekten çok hoşlanıyordu. Bir gün Lütfi, Mustafa Kemal ile Müfit'i, Özdeş, bir siyasi sürgüne tanıştırmak için Şam çarşısına götürdü. Bu sürgün, Mustafa Cantekin, bir Türk'tü. Daha sonraları kurulacak Cumhuriyet'te parlamento üyesi olacaktı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin doğum yeri olan İstanbul Tıbbiye'de toplantılara katılırken yakalanıp okuldan kovulmuş ve bir süre hapse atılmıştı. Şam'a sürgün edilince de ticaretle uğraşmaya başlamıştı. Yine de Meşruti yönetimin propagandasını yaparak davasına yardımcı olmaya çabalıyordu. Bu amaç uğruna Mustafa Kemal'in ziyaretinden önce Vatan adında gizli bir cemiyet kurmuştu. Dipnot Zürher 33. Grubun yeniden yapılanması 1905 yazı ya da sonbaharında Mustafa Kemal'in gelişinden birkaç ay sonra gerçekleştirildi. Dipnot adı geçen eser. Kurucu üyelerin üçüncüsü olan Doktor Mahmut herhalde eski tıp öğrencisi Mustafa'nın arkadaşıydı. Ama Mustafa Kemal ortaya çıkıp Mustafa Cantekin'in vatan şairi Namık Kemal'den esinlenerek adını Vatan ve Hürriyet olarak değiştirdiği grubun liderliğini eline alana dek örgütün pek etkili olduğu söylenemezdi. Mustafa Kemal'in Suriye'de ilk kez kaldığı günlere ait söyledikleri oldukça kısadır. Beni Suriye'yi nefyettiler, sürdüler. Şam'da bir süvari kıtasına staj yapmaya memur olunmuştum. O sıralarda Dürzilerle bir takım meseleler vardı. Dürziler üzerine kıta at sevk olunuyordu. Ben de bu meyanda gittim. 4 ay orada kaldım. Hürriyet Cemiyeti namına bir cemiyet vücuda getirdik. Bunu tevsi, yani genişletmek için aldığımız tedbirler meyanında benim muhtelif sunufi askeriyede staj yapmak bahanesiyle Beyrut, Yafa ve Kudüs'e gitmem vardı. Böylece hareket ettim. İsimlerini saydığım yerlerde teşkilat yapıldı. Yafa'da daha fazlaca kaldım. Oradaki teşkilat daha kuvvetli oldu. Fakat Suriye'de arzu ettiğimiz derecede işi taazzuf ettirmek gayri mümkün görünüyordu. Ben de işin Makedonya'da daha seri gideceği kanaati vardı. Oraya gitmek için çare düşünmekteydim. Dipnot ASD 3-43. Yenikurmay subaylar piyade, süvari ve topçu birlikleriyle eğitim yapmak zorundaydılar. Mustafa Kemal Şam'daki süvari birliği eğitimini tamamlayınca piyade eğitim için Yafa'da Fransızların Corps de Frontier modeli üzerine kurulmuş nişancı taburuna gönderildi. Yolda Beyrut'a uğrayıp Ali Fuat'a Makedonya'ya gitme planlarını anlattı. İşin en zor yanı Mustafa Kemal'in tayin çizelgesine vesait ise hile ile memleketine gidemeyecek bir yere gönderilmesi koşulunun eklenmiş olmasıydı. Eski dostlar yine yardımına koştu. Mareşal Hakkı Paşa'nın oğlu Haydar aracılığıyla İzmir'e seyahat etmek için bir izin belgesi hazırlandı. Dipnot, Çebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk 92. Atatürk'ün kendisi o esnada bir yanlışlık mahsulü olduğuna şüphe olmayan bir mezuniyet tezkeresi elimize geçti. Buna yanlışlık denebilir. Fakat bu yanlışlık şurada burada çalışan komite erkanının netice-i mesaisi olarak icat edilmişti demiştir. ASD 3-43-4. Mustafa Kemal daha önceden Selanik'teki Topçu Birliği'nin müfettişi olan Şükrü Paşa'ya mektup yazıp evini ziyaret etmek istediğini anlatmış ve yardımını istemişti. Sonradan Balkan Savaşı'nda Edirne'yi savunarak ün kazanacak olan Paşa, Ali Fuat'ın uyardığı gibi çok ünlü ve vatansever ama sultana sadık bir askerdi ve herhalde rejime karşı çıkanlara yardım edecek biri değildi. Ama Mustafa Kemal aradaki ailevi dostluklara ve özellikle kısa bir süre sonra Şükrü Paşa'nın kızıyla evlenecek olan Ohrili, günümüzde eski Yugoslav Makedonya'sında Ohrit kenti, Kemal isimli eski sınıf arkadaşına güveniyordu. Şükrü Paşa'ya yazdığı mektupta neler anlattığını bilmiyoruz ama dediğine göre Paşa bazı aracılar vasıtasıyla ona elinden gelenin en iyisini yapacağını ve herhalde gerekli izinleri almadan çıkacağı seyahate kılıf uyduracağını bildirmiş. Şimdilik bu kadarı yeterliydi. Yafa'daki arkadaşlarına yokluğu anlaşıldığı takdirde derhal kendisine haber vermelerini tembih etti. İskenderiye'ye ve oradan da Pire'ye giden gemiye atladı. İskenderiye'ye varınca Selanik'teki arkadaşı okulu sınıf üçüncüsü olarak bitiren Kurmay Yüzbaşı Tevfik'e telgraf çekti. Selanik'in yerlisi olan Tevfik mesleğinin daha ilk yıllarında orada ölecekti. Üç sözcükten oluşan telgraf, Parti Vapor Grek, Yunan gemisiyle yola çıkıldı. Tevfik için yeterliydi ve Mustafa Kemal'i Pire Limanı'nda karşılayıp onun gümrükten ve askeri polis kontrolünden arkadaşı Süleymaniyeli Yüzbaşı Cemil'in yardımıyla kolayca geçmesini sağladı. Kentin merkez komutanı yardımcısı olarak görev yapan Cemil Uybaydın resmi yazışmalara rahatça ulaşabiliyordu ve sadık bir dost olarak kaldığından Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Mustafa Kemal tarafından İçişleri Bakanlığı'na atandı. Gerçi Mustafa Kemal takma isimle seyahat ettiğini söylüyordu ama doğruca kendi evine gitti. Oğlunun beklenmedik ziyaretiyle şaşıran annesi derhal Padişah Efendimizin emirlerine karşı gelip gelmediğini sordu. Söylentilere göre merak etme anne, müsteri ol. Benim buraya gelmekliğim lazımdı. Padişahımız Efendimizin ne olduğunu da şimdi değil. Fakat yakın zamanda sana göstereceğim yanıtını verdi. Dipnot: Afet İnan, Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler 53. Öyküyü anlatan Afet ayrıca Şükrü Paşa'nın onunla karşılaşmamaya çalıştığını da söylüyor. Sonunda bir araya gelince genç komplocuya, ben hiçbir şey yapamam, yalnız senin yapacaklarını hüsnü telakki etmekle iktifa ederim. Yani iyi saymakla yetinirim. Ancak benim de senden bir ricam var, beni yakma demiş. Dipnot: adı geçen eser 54. Mustafa Kemal de herhalde bundan iyisini beklemiyordu ve yaşam öyküsü yazarlarının görüşme sonunda kapıldığını iddia ettikleri hayal kırıklığını aslında hissetmemişti. Şükrü Paşa'nın işbirliğini sağladıktan sonra zamanında kendisine eğitimini manastırda sürdürmesini önermiş olan askeri rüştiyenin mümeyyizi Kurmay Albay Hasan'ı görmeye gitti. Vatanı için yapmayı amaçladıklarını anlatıp onun onurunu asla tehlikeye atmayacağına söz verdi. Albay Hasan doğruca Selanik'teki askeri hastanelerden sorumlu arkadaşı İskender Paşa'ya gitti ve Mustafa Kemal'in askeri hastanede muayeneden geçmesini sağladı. İskender Paşa'nın hazırladığı rapor Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal için Selanik'te 4 aylık hava değişiminin yararlı olacağını bildiriyordu. Rapor genç yüzbaşının hangi bölüye bağlı olduğunu açıklamadığından buraya izinsiz geldiği gerçeği de ortaya çıkmayacaktı. Doktor raporunu cebine koyan Mustafa Kemal, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Selanik Şubesi için üye toplamaya başladı. Afet'e göre ilk üyeler eski okul arkadaşları ve öğretmenleriydi. Ateşli Hatip Ömer Naci ve arkadaşı Topçu Subayı Hüsrev Sami Kızıldoğan, askeri rüştiye öğretmeni Hakkı Baha, Pars, aynı okulun müdürü Bursalı Tahir ve askeri öğretmen okulunun müdürü Mahir Hoca. Selanik Şubesi resmi olarak Hakkı Baha'nın evinde kuruldu. Afet'in anlattığına göre kısa bir süre önce evlenmiş olan Hakkı Baha, üyeleri karşılarken üzerinde Japon pijaması vardı ama yine de toplantının ciddiyetini bozmamıştı. Üyeler Hüsrev Sami'nin tabancasına ellerini dayayıp devrim andı içtiler. Hüsrev Sami'nin anlattığına göre Mustafa Kemal tek amaçlarının bedbaht memleketi kurtarmak olduğunu söylemiş ve bugün Makedonya'yı ve Tekmil Rumeli kıtasını vatan camiasından ayırmak istiyorlar. Memlekete ecnebi nüfuz ve hakimiyeti kısmen ve fiilen girmiştir. Padişah zevk ve saltanatına düşkün her zilleti irtikap edecek menfur, yani her aşağılığı yapacak nefret edilesi bir şahsiyettir. Millet zulüm ve istibdat altında mahvoluyor. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve izmihlal çöküşü vardır diye devam etmişti. Dipnot: Bayur alıntı yapmıştır. 19. Atatürk'ün bütün eserleri 32. Makedonya'daki Osmanlı yönetimine karşı tehditlerin harekete geçmenin ana nedeni olduğu açıkça belliydi. Bu toplantı 1906 yılının başlarında gerçekleşti. 1905 aralığında Sultan Abdülhamit büyük güçler donanmalarının Ege Denizi'ndeki gövde gösterisinden sonra Makedonya'nın mali konularının bir uluslararası komisyon tarafından denetlenmesini kabul etmek zorunda kalmıştı. Dipnot: Anderson 272. Tören sona erince Mustafa Kemal Topçu Subayı Hüsrev'e dönüp "Al silahını, bu silah mukaddes bir silahtır, onu iyi sakla, bir gün bana verirsin" demişti ve fil hakika öyle olmuştur diye ekliyor Afet. Dipnot: Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler 57.
Ayrım sonu.